Ayrım 11.
Sayfa 161. Dahası var. Bugün İngiliz dilinde Homeros'un İlyada ve Odiseyas'ını okumak istediğiniz zaman halen kullanılan en iyi çeviri Lawrence'ındır. Yani sizin bildiğiniz Lawrence aynı zamanda Batı dillerinde de bilhassa eski Yunan ve Roma konusunda da esaslı bilgi sahibi bir filologtur. Bu enteresan adam ömrünü kütüphanelerde geçirip daha fazla eserler üreteceği yerde kabiliyetini ve muhteşem bilgisini açıkçası bir hayalin peşinde kullanmıştır. Burada onun İngiltere'nin parası veya sırf mevki için bu işi yaptığını inanmak zor. Belki de kişiliğindeki ikirciklenmeden ileri gelen ve onu aşan bir hırs, onu aşan bir gayret ve mesai var. Arapların Türklerden bağımsız olmasına inanmıştır ve bunun için İngiliz istihbaratıyla harp içinde birleşerek, ki zaten kendisi ordudadır ve görevli bir subaydır, albaylığa kadar terfi etmiştir. Çölden geçen, Medine'den kuzeye doğru giden demiryolu katarlarına aşiretleri saldırtmak sadece askerleri değil, sivil halkı da hatta memurları, kadın ve çocukları öldürmek, yağmaya izin vermek, sabotaj faaliyetlerine girişmek gibi her türlü melaneti ifa etmiştir. Hiç bilinmeyen, unutulan bir şey değildir. Birinci Harbi Umumi'de bizim Arabistan cephesindeki askerlerimizi karşıdaki düşmandan çok ayaklanan Arap aşiretleri ve bilhassa Şerif Hüseyin'in adamları zarara uğratmışlardır. Burada cereyan eden olayları Türkler bugüne kadar unutmuyorlar. Aslında unutuyoruz. Fakat zaman zaman hatırlamak gerekiyor. Zaten tarih unutulmak için oluşmuş bir mazi, olaylar biçimi değildir. Unutmamamız, bilmemiz gerekiyor. Lawrence'ın bu meşhum karakteri dışında son derece iyi yetişmiş biri olduğunu söyledik. Daha başka meşhum kişiler de var. Bunlardan biri, bazılarımız çok iyi bilir, Snok Hurgonik adlı Hollandalı bilim adamıdır. Kendisi şark dillerini sadece Arapça, Farsça değil, uzaktaki kıta Endonezya'nın İslam kültürü ve yerli dillerinde çok iyi bilir. Hukuktan tarihe ve filolojiye kadar yetkin eserleri vardır. Bu zat hatta bir ara sözde Müslüman olmuş ve Hicaz'a gitmiştir. Hac vazifesini yerine getirmiştir. Çünkü bunun geçici, sahte Müslümanlık olduğu anlaşılıyor. Ama Mekke'yi ziyaret etmiştir. Arapların içine girmiştir. Bu dünyayı çok iyi tanımıştır. İslam dini ve Hicaz üzerine yazdıkları el an aranan ve okunulması şart olan makalelerdir. Aynı şekilde Endonezya'yı da çok incelemiştir. Bu muhteşem bilgisini maalesef kötü şeyler içinde kullanmıştır. Ayaklanan Endonezya'yı bastırmaya çalışan Hollandalı koloni makamlarına verdiği tavsiye şudur. Boş yere kabile reislerini ve savaşçıları öldürüyorsunuz. Ayaklanma durmuyor. Aslında ortadan kaldırmanız gereken zümre bunların din adamları ve dini liderleridir. Bunları yok ederseniz ayaklanma duracak. Bu tavsiyeyi dinleyen Hollandalılar denileni yapmışlar ve tabii ayaklanma da oldukça yavaşlamıştır. Çünkü kitleler öğretmenden mahrum kalmışlardır. Bu alçakça meşhum tavsiyede bulunabilen adamın da çok önemli bir oryantalist olduğu açıktır. Peki, bütün oryantalistler böyle midir? Hayır. Hiç şüphesiz ki daha yurdundan ayrılmadan Türkçeyi ve Arapçayı öğrenen ve sırf bu dillere hayran olduğu için bu diller üzerinde tercümeler yapan, gramer tetkikleri yapanlar vardır. Hafız ve Sadi ve Firdevsi gibi büyük şairlerin büyüsüne kapılmamak mümkün müdür? Düşününüz ki onlar aliterasyonu derin, anlamlı, büyük şiirlerini yazarken Avrupa halklarının çoğu henüz daha kayda değer bir edebiyat üretmekten çok uzaktılar. Bu halkların çocukları ister istemez şarka bakıyorlar. Yahu bizde bir şey yokken şu büyük medeniyete bak diyorlar ve o şiirin, o edebiyatın, o tarihçiliğin etkisinde kalıyorlar. Aklı başında bir insanın İbn Haldun'dan, Taberi'den, Reşidüddin, Cami-ü-Tebarih'ten etkilenmemesi mümkün mü? Şehristani'nin Kitab-ül Milal Nen-Nihal adında milletleri ve inançları anlatan kitabı vardır. Avrupa dillerinde birçok tercümesi var. Hristiyanlık, Zerdüştilik, Maniheizm, Mazdek hareketi ve Yahudilik üzerine bugün dahi okunup bir şeyler öğrenilecek bir kitap. Şehristani, zamanımızın ünlü Yahudi şarkiyatçısı Shlomo Goitein'in tabiriyle bu belgeleri kim bilir ne zahmetle toplamıştır. Oysa miladın 1. asrında Roma'da hem de Yunanca ve Latincesi mükemmel Yahudi komşuların ortasında yaşayan Tacitus, Yahudiliği bu komşulara sormaya bile lüzum görmemiş, Yahudiler Kudüs'teki mabetlerinde altın eşek heykelini tapınır. Şubat gününü kastederek çok tembel oldukları için de haftanın bir günü hiç iş yapmadan yatarlar diyor. Profesör Goitein haklı olarak beşeriyet Tacitus'tan Şehristani'ye ne kadar önemli bir yol kat etmiş. Birisinin Tacitus her şeyi görmesi ve öğrenmesi mümkünken Yahudilik için yazdığı şu saçmaya bakın diyor. Bir de Şehristani'nin 12. asırda Horasan'da yaşamıştır. Yazdıklarına bakın diyor. Hakikaten bu kitabı okuduğunuz zaman Hindistan'daki dinler, İran'daki Zerdüştlüğünü, Hristiyanlık ve Musevilik hakkında bugün bile işimize yarar, doğru bilgiler elde edebiliriz. Ortaçağ İslam'ının kendinden olmayana, diğerine bakışındaki saygı ve hassasiyet kayda değer. Bu gibi eserlerin, yani koskoca bir şarkın her insanı etkilememesi mümkün değildir. Ve bu etkileme illaki casusluk yapmak, macera yaşamak, dış işlerine danışmanlık yapmak, petrol şirketlerinden veya istihbarat örgütlerinden para almak için yapılmaz. Hiç şüphesiz ki bu tip insanlar mazide vardı ve bugün de vardır. Bugün bile bir takım insanlar, gençler Batı üniversitelerinde okudukları zaman maalesef historical engineer, tarihçi mühendisliği diye bir kavram ortaya atmışlardır. Dileğine istedikleri gibi parası karşılığında tarih yazıyorlar. Bu tip ikinci sınıf insanların dışında bilgisi birinci derecede önemli olduğu halde değindiğimiz üzere Lawrence gibi ya içinde kalan aşırı şöven bir milliyetçilikle veya ruhundaki bazı karanlık noksanlıklar dolayısıyla bu gibi yollara girenler olabilir. Lawrence'ın İngiltere'ye hizmet etmekle birlikte İngilizliği de pek sevmediği anlaşılıyor. Ruhundaki bu boşluğu doldurmak için bu tür maceralar atılan bir kimse olduğu açık. Bu gibi örneklerle bütün bir dalı reddetmemiz, mahkum etmemiz doğru olmaz. Unutmayalım ki Cemil Meriç Bey'in deyişiyle Nadir Şah'ın tarihini Voltaire'in diline kazandıran insanlara biraz saygı duymak gerekir. Şurası bir gerçektir ki, müsteşrişlik yani oryantalizm dediğimiz dal bilhassa 18. ve 19. yüzyılda insanlığın gayreti, evine kapanması ve aşırı çalışkanlığın neticesi olarak ortaya çıkmış bir daldır. Radloff'un at deve sırtında çok zor şartlarda uzak Sibirya'nın bozkırlarına dalışını hiçbir şekilde sadece askeri bilgi ve casusluk gereğiyle açıklayamayız. Evet, o zamanki Rusya insanları doğuya yollamıştır. Ama bu gidenlerin hepsinde bu askeri saik ön planda gelemez. Merak ve saygının da çok büyük rolü vardır. Unutmayınız ki George Jacob gibi bazı oryantalistler Sami dilleri olan saygı ve sevgilerinden dolayı kendi mirasları Latince ve Yunancayı bile küçümseyip bir kenara itmişlerdir. Bu gibi eğilimler bugün de vardır. Şu çevirmene saygı duymadan nasıl yapabiliriz? Friedrich Rückert, 18. yüzyıl Almanya'sında yaşayan bir oryantalist. Kendisi İran edebiyatını, asıl önemlisi Kur'an-ı Kerim'i Almanca'ya çevirmiş, İran edebiyatından Hafız'ı vesaire çevirirken o dilin çeşnisini ve güzelliğini verebilmek için ilk defa ve son defa aruz veznini Almanca'da kullandı. Yani bugün Rückert'in Almanca çevirilerini okuduğunuz zaman neredeyse Hafız'ın ve Sade'nin tadına varıyorsunuz. Bu çok önemlidir. Bu zat kimsenin casusu falan değildir. Parayı da sevmez. Hatta bir ara Berlin Üniversitesi'nde kürsü teklif edilmiştir. Çok büyük bir mevkidir. Şehirden, büyük şehirden rahatsız olduğu için gene taşrasına dönmüştür. Rückert de görünüşte böyle ince şiirleri çevirecek bir sinemadan çok bir köy kasabasının havası vardı. Ama son asırların belki de bütün zamanların en muhteşem edebiyat, şiir mütercimi olduğuna şüphe yok. Ünlü Osmanlı tarihçisi ve İranist Joseph Hammer de İran edebiyatını batıya yetkiyle tanıtan bir kişiliktir. Şair bir adam Hammer. İlhanlı devri İran tarihçisi Vassaf'ın Tarih adlı o çetin cevizi Farsça büyük eserini, yani bütün orta zaman İran'ın en büyük tarihi eserini Almanca'ya çevirdiği zaman ortalık yerinden oynamıştır. Bu tercüme eserin Avusturya Milli Kütüphanesi'ndeki nüshalarının redaksiyonunu yapacak babayiğit bugün bile yok. Hammer Hafız'ı Goethe ve Schiller'in diline kazandırıp şark rüzgarlarıyla Alman edebiyatını yerinden oynatmıştır. Goethe bile bu çevirileri okuduktan sonra Doğu Batı Divanı dediğimiz önemli divanını meydana getirmiştir. Ne garip, Rückert Türkçe şiir çevirmedi. Hammer'in Türkçe çevirileri de o kadar etkili olmadı. Hammer Batılılara ilk defadır ki Doğu'nun rüzgarlarını veriyor. Bunu biz demiyoruz, bunu Hegel diyor. Bunu Karl Marx'ın arkadaşı Friedrich Engels diyor. Bunlar derledikleri bilgilerle doğuyu batıya aktaran insanlardır ve bunu yaparken bu toplumlara karşı sevgi demiyorum. Zira böyle naif, iyi vahşiye, iyi yerliye yaklaşan bir hava söz konusu değil. Burada gerçek anlamda bir saygı vardır. O kadar ki Hammer'in mezar taşında bugün bir haç işareti yoktur. Viyana'da Klosterneuburg'daki mezarına gidip baktığınız zaman görürsünüz tamamıyla oryantal bir mezar taşıdır. Cevdet Paşa'nınki gibi yuvarlak bir mezar taşıdır. Hasaten İstanbul'daki o devrin ulemasını mezar taşlarını beğenmiştir ve sağlığında mezarın planını kendisi çizmiştir. Üzerinde Arapça ile Hüvel Baki diye başlayan ve Rahman olan Allah'ın merhametine sığınan üç dilin tercümanı Müverrih Yusuf bin Hammer diye devam eden bir lahittir bu. Burada bir medeniyete yaklaşımın, saygının insanları etkilediği görülür. Nitekim hariciye memuru olan Hammer'in İstanbul'a tayin isteğini o zamanın Avusturya Başbakanı Metternich çok fazla Türkiye'ye düşkünsün diye reddetmiştir. Burada demek ki bazı hatıralara, bazı ön yargılara rağmen bir özgün yaklaşımda söz konusudur. Çok ilginç örnekler var ve henüz yeni çevrilmeye başladı. Çağdaş ilmi Bizans araştırmalarının kurucularından Jakob Philipp Heilmeier çok ilginç bir biçimde Osmanlı taraftarıdır. Bu yüzden Hammer'e hayrandır ve yazdığı Bizans tarihi ve Bizans müesseselerinde de bu eğilimi sık sık görürsünüz. O, Osmanlı İmparatorluğunu araştırırken Hammer'den çok istifade etmiştir. 20. yüzyılda İslam milletlerinin sadece tarihine değil, siyasi haklarına bile hakkaniyetle yaklaşan Maxim Rodinson ve Claudio Cahen gibileri de vardır. Claudio Cahen, Fransa'nın İslam tarihi ve Selçuklu Türk tarihi alanında yetiştirdiği büyük bir uzmandır. Yahudi bir ailedendir. Fakat laik düşünceli bir Fransız olduğunu İsrail Devleti kurulduğu zaman yazdığı bir gazete makalesinde Yahudi tabiri benim için hiçbir şey ifade etmiyor cümlesiyle belirtmiştir. Maxim Rodinson gibi Claudio Cahen'de ne Hristiyan bağnazlığı ne de başka bir zincir taşımadan Orta Doğu milletlerinin tarihini, hakikatini aramaya çalışmıştır. Claudio Cahen'in okul ve meslek hayatı iyi eğitim görmüş, seçkin Fransız aydınları gibidir. 16 Şubat 1909'da Paris'te doğmuştur. Bir École Normale Supérieure mezunudur. Fransız dışişlerinin, içişlerinin, maliyesinin parlak memurları gibi tarih, felsefe dallarının seçkinleri de bu okuldan çıkar. Bizdeki bazı seçkin okulların aksine Fransa'nın bu ekolleri çökmez ama mezunlarını iltifat etmekten vazgeçtiği müesseseler için çöküntü başlangıcı söz konusudur. Claudio Cahen 1931'de École Nationale de Langue Orientale'in Türkçe-Arapça bölümünden mezun olmuştur. Şark dillerinin hakkıyla okutulduğu bu okulda o sıralar Adnan Adıvar da Türkçe lektörüydü ve galiba İren Melikov, Bernard Lewis, Andrea Tiste, Louis Bazin gibi ünlü öğrencileri, ünlü gramerci Jean Denis'den daha fazla etkileyen unutulmaz bir hocaymış. Claudio Cahen, bütün seçkin Fransızlar gibi lise profesörlüğü imtihanını kazandı ve 1936-37'de Türkiye'de araştırmalar yaptı. 1940'da bence her tarihçinin okumak zorunda olduğu ünlü eseri Haçlılar Devri'nde Kuzey Suriye basıldı. Bu eserde şahane üslubu ve dili okuyucuyu etkiler. Vesika ve delilleri sıkıcı olmaktan çok Orta Çağ'ın Orta Doğusuyla sıcak bir ilgi kurmayı sağlar. Eser halen Türkçe'ye çevrilmedi. Hoş Fransızca kaleme aldığı Osmanlı öncesi Türkiye adlı eseri de Fransa'dan önce İngiltere'de İngilizce çıkmıştır. Çok bilmiş bir mütercimimiz bu eseri nedense Osmanlı'dan önce Anadolu'da Türkler diye çevirdi. Bazı mütercimlerimizin dar tarih dünyaları içinde orijinal başlıkları değiştirmelerine bu ilk örnek değil. Cahen'in bizim milli tarihimize yaptığı en önemli hizmet bu eserdir. Kalabalık sayıda makale ve kitapları Türkçe'ye çevrilmelidir. Onu 1980 yılında Société Astitique'in başkanı olarak tanıdım. Hiç de cazi fiziği olmayan bu ünlü bilgin daha ilk kelimede ve ilk mimikte insanları zekası ile çarpıyordu. Bu çarpma da ezici olmaktan çok bir tevazu içeriyordu. Nükte yeteneğinin sonu yoktu ve nükteden kişilere de bayılıyordu. Kasım 1991'de öldü. Yetiştirdiği öğrenciler de bugünkü Fransa'nın şarkı en açık üzmen zümresini oluşturuyor. Oryantalizm dendiği zaman hiç şüphesiz ki akla gelen bir konu resimdir. Yani 19. yüzyıl resmidir. Yalnız burada tarihi gerçeklik açısından bir ayrım yapmak zorundayız. 19. yüzyıl Fransız ve diğer batılı ressamları ön planda gördükleri yahut görmedikleri doğuyu abartarak resmetme eğilimindedirler. Hatta bunlardan Delacroix ve Ingres gibi bu eğilimin öncüsü sayılabilirler. Bunlar şüphesiz ki dahi insanlardır. Şarkın renklerini, hatlarını bazı yerlerde doğru olarak yakalayabilmişlerdir. Fakat onun ötesinde mevcut hayatı abartma yoluyla resmediyorlar ki bunlar fantezidir. Hiçbir zaman bir gerçeklik olarak alamayız ve bu resimler saygın yorumlar da değildir. Buna karşılık şarkın içinde yaşayan ve onu olduğu gibi resmeden ressamlar da vardır. Mesela bizim ülkemizde yaşayan aslında Maltalı olan Prezzosi. Buradaki resmetmeler, takdirler de hayatın gerçekliğinde veya Fausto Zonaro'da olduğu gibi ön planda rol oynamaktadır. Bugün için büyük ölçüde bunlar aslında tarihçilik açısından da güvenilir kaynaklardır. Keza İstanbul'da çok az kaldıkları halde Ayvazovski ve bilhassa Pompei'nin Son Günleri adlı ünlü tablonun ressamı Rus Karl Brulow. Onun yaptıklarında da çok ilginç bir şekilde fantastik olmaya çalışsa bile bir realite vardır. Yani bunlar çevreyi adeta hiç yabancı olmayan bakışlarla gören ressamlardır. oryantalizm hem edebiyatta hem plastik sanatlarda 19. yüzyıl batısının doğuyu nasıl görmek istediğini yansıtır. Hiç kuşkusuz ki doğru, gerçekçi olarak görenler de vardır. Bunu ayırt etmek çok kolay değildir. Ressam olmak, resim bilmek yetmez. Tarihi de bilmek gerekiyor. O bakımdan bu gibi değerlendirmelerde bulunmak için hiç şüphesiz ki ciddi çalışmalar ve grup çalışmaları yapmak gereklidir. Demek ki oryantalizm, muhtelif fikirlerdeki, muhtelif yaklaşımlardaki insanların meydana getirdiği bir disiplindir. Ne var ki bu disiplinin içinde kötü diyebileceğimiz, meş'um diyebileceğimiz davranışlar, hareketler olabilir. Hatta bu gibi bilginlerin hayatının belirgin bir döneminde bu gibi eğilimlere rastlanabilir. Ama her şeye rağmen doğru şekilde bu duyguyu götüren insanlar da vardır. Çağdaşımız ve birçoğumuzun hocası olan Profesör Andreas Thiesse, Avusturyalı ünlü sanat tarihçisi Hans Thiesse'nin oğludur. Şimdilerde onun sayısız çalışmaları lügatleri dışında Türk dilinin etimolojik lügatı çıkıyor. Hazırladığı eseri biz henüz basmaktan aciziz. Etimolojik lügat 7 cilt olacak. Türkçenin etimolojik lügatini, yani kelimelerin kökenini gösteren lügatini biz yapamamışken Andreas Thiesse yapmışsa ona ancak şapka çıkarılır ve heykeli dikilir. Dolayısıyla oryantalist örgüsü etrafındaki bu gibi toptancı yaklaşımların sıhhatli olamayacağı açıktır. Hiç kuşkusuz ki Türkler ve diğer alemler hakkında kötü işler yazmaya, kötü amaçlı bilgiler kullanmaya hazırlanan insanlara karşı uyanık olmalıyız. Ama bunun dışındakileri de düşünmeliyiz. İşin çaresi aslında bizim de garbiyatçı, yani oksidantalist olmamız. Garp alemini, Hristiyanlığı, onların tarihini, hukuki, sosyal yapılarını incelememiz gerekir. Biz İngilizceyi ve Fransızcayı biliyoruz. O medeniyetin kökü olan Yunanca ve Latinceyi bilmiyoruz. Biz o alemin tarihini, coğrafyasını, hukuki yapısını bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz Batı kültürü ve dillerini İskenderiye limanındaki hamallar, tercümanlar ve rehberler de biliyorlar. Bunun dışında da bir oksidantalizme yönelmediğimiz takdirde bu gibi komplekslerden kurtulamayız ki bunu son zamanlarda Ürdün'ün akıllı eski prens ve veliahtı Hasan bin Talal da söylüyor. Birbirini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden Gitlilerin bulunduğu yerde ne suz huysalah, yani barış, ne de onurlu bir eşitlik olur. Payitaht Bursa. Bursa, Osmanlı'nın ilk payitahtı ve hakikaten ecdat şehridir. Çünkü İstanbul'un fethinden önce Edirne ve Bursa adeta Avrupa ve Asya'daki iki başkent konumundaydı. Osmanlı Edirne'yi de camilerle donattı ve güzelleştirdi. Hatta 16. asırdan sonra Bursa'ya gidip yerleşen, orada vakit geçiren padişah yoktur. Ama sık sık İstanbul'dan kaçan Osmanlı padişahları Edirne'yi kendilerine mekan edinmişlerdir. Mesela 2. Selim'in ünlü camii Selimiye, Osmanlı klasik devrinin en ünlü eseridir. 2. Selim, Selimiye'yi Edirne'de yaptırmıştır. Niçin? Rivayete göre artık İstanbul'u terk etmek ve Edirne'ye yerleşmek, yani orayı payitaht ilan etme zamanı gelmiştir diye düşünmüştür. 4. Mehmet Edirne'yi terk edip de İstanbul'a pek gelememiştir. Kendisinden sonraki padişahlar içinde mesela 2. Ahmet şehzadeliğini ve veliahtlığını İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda geçirmiştir. Sarayın dışına pek çıkamamıştır. Çıktığı zaman da zaten Edirne'ye tahta çıkıp gitmiş ve oradan da gene naaşı geri gelmiş. Gene aynı şekilde Sultan 2. Mustafa saltanatını Edirne'de sürdürdü ve o meşhur isyan sonunda da saltanatı orada bitti. Taht şehri Edirne'nin 1912-13 Balkan Savaşı sonunda büyük ve zorlu bir müdafaadan sonra elden çıkışı, milli bünyede, başkentte, halk arasında, İslam dünyasında çok olumsuz intibalar meydana getirmiştir. Bu zorlu müdafaada Edirne müdafiği Şükrü Paşa gerçekten ünlü ve önemli bir komutan olduğunu göstermiştir. Türk askeri de bozgun zamanında bile dayanıklı olduğunu, emri itaat ettiğini orada göstermiştir. Çünkü kuşatma altındaki ordu Balkan Savaşı'nda ağaç kabuklarını yiyerek dayanmıştır. 2. Balkan Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından, ki o zaman henüz paşa değildi, Edirne'nin istirdadı, yani geri alınması, Yunanlıların bölgedeki meşguliyetinden istifade ile tekrar fetih diyelim, o derecede büyük bir moral yüksek sebep olmuştur. Bununla birlikte Osmanlı ailesinden hemen hemen hiç kimsenin Edirne'de türbesi bulunmaz. Osmanlı ne yapıp etmiş, mutlaka son istirahatgah olarak kendisine Bursa'yı seçmiştir. O kadar ki İstanbul'un fethinden sonra buraya artık türbeler yapılmaya başlanmış, padişahlar buraya defnedilmiş ve şehzadeler bile Şehzade Cem olayında görüldüğü gibi buraya defnedilmiştir. Osmanlı'nın bu talihsiz şehzadesi son istirahatgah olarak Bursa'yı seçmiştir. Bursa bizim için çok önemlidir. Etrafındaki yaylaları ile bir kışlak olarak adeta Anadolu işlerinden gelen Türkmenlerin devlet hayatına intibakını ve Roma İmparatorluğu'nun tarihteki rolünü üstlenerek dünya tarihi içinde yerlerini almalarını sağlayan bir makam, bir kuruluş merkezi olmuştur. Hepimiz biliyoruz ki Bursa çok güzeldir. Romantik bir görünümü vardır. Yeşilliklere yazın inanılmaz bir sıcaklık, fakat o sıcaklığı götüren bir esinti, kışında bazen bir sis hakim olur, çok daha güzeldir. Benim kuşağımın gençliğinde bile Bursa'nın etrafındaki meyve bahçeleri, tarım alanları bu güzelliği tamamlayabiliyordu. Maalesef Bursa büyüyen Türk sanayine kurban edilen bir mücevher oldu diyebiliriz. Bildiğiniz gibi bu bölge klasik Yunan-Roma devrinde Bitinya diye anılır ve Uludağ Türkler ilk zamanlar Keşiş Dağı derlerdi. Bu Olimpos Dağı da mitolojide yer alanlardan biridir. Bu Yunanistan'daki Olimpos'a karıştırılmamalıdır. Bitinya Havzası'nı Türkler Osmanlı'dan önce almışlardır. Fakat elimizden çıkmıştır. Osman Gazi kuşatmanın son gününde ölüm döşeğinde Bursa'nın düştüğü haberini duymuştur. Şehri kalıcı olarak alan onun oğlu Orhan Gazi'dir. Dolayısıyla bu andan itibaren Bursa küçük Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuş ve Orhan Gazi'den itibaren kısa zamanda 50 sene içinde bir Balkan İmparatorluğu haline dönüşen Osmanlı Devleti'nin unutulmaz güzel payitahtı olarak kalmıştır. Bursa'nın ticari hayatta çok önemli bir yeri vardır. Evvela dokumacılıkta ihracat ve ithalat merkezi olarak isim yapmıştır. Nitekim şehrin içinde doğru düzgün bir araştırma yapılsa, içinde yabancı milletlerden tüccarlara ait sayısız mezarlık bulunacağına hiç şüphe yoktur. Zaten evrakı, yani şehrin sicillerini karıştırdığımız veya seyahatname literatürüne baktığımız zaman Bursa bütün Akdeniz dünyasının, hatta uzak İran ve Rusya'nın tüccarlarının hayranlıkla gelip yerleştikleri, gözledikleri, gezdikleri bir belde olmuştur. Şehrin hayatı ve buradaki servetler Osmanlı hayatının içinde ölçülmez nispetlere ulaşmaktaydı. O kadar ki sicilleri tutan Eflatun gibi bir mahkeme katibine bile diğer beldelerde rastlamak pek mümkün olmamaktaydı. Hiç şüphesiz ki şehrin kendi eğitim hayatı dışında uzak, Orta Asya'dan ve başka yerlerden gelen alimler burayı doldurmaktaydılar. Yine aynı şekilde Osmanlı dünyasının dört bucağından gençler Bursa'ya akmaktaydı. Bursa, İstanbul'un fethine kadar da bu önemli konumunu muhafaza etmiştir.